Ayrım 10. Paris ve Londra'da beş parasız. George Orwell. Sayfa 124. 20. bölüm. Patron beni mutfağa plonger olarak almıştı. Yani görevim bulaşıkları yıkamak, mutfağı temiz tutmak, sebzeleri doğramak, çay kahve hazırlayıp sandviç yapmak, basit sayılan yemekleri pişirmek ve ayak işlerine bakmaktı. Ücret her zamanki gibi aylık 500 frank artı yemekti ama izin günüm yoktu ve çalışma saatlerim düzensizdi. Hotel X'te sınırsız para ve düzgün bir organizasyonla yemek servisinin en kaliteli halini görmüştüm. Şimdi ise auberge'de baştan aşağı sefil bir lokantada işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyordum. Bu anlatılmaya değer. Zira Paris'te buna benzer yüzlerce lokanta var ve tüm ziyaretçiler ara sıra da olsa buralarda yemek yiyor. Bu sırada auberge öğrencileriyle işçilerin uğrak yeri olan sıradan ucuz aş evlerinden olmadığını eklemeliyim. 25 franktan aşağı doyurucu bir yemeğimiz yoktu. Güzel ve sanatsal görünümümüz de sosyal konumumuzu yükseltiyordu. Barda açık saçık resimler, lokanta boyunca da Norman süslemeleri, duvarda sahte kirişler, şamdana benzetilmiş elektrik lambaları, köylü çömlekleri, hatta kapıda bir binek taşı vardı. Ve patron ile baş garson Rus subayı, müşterilerin çoğu da asilzade Rus mültecileriydi. Uzun lafın kısası, şıklığımız su götürmezdi. Bununla beraber mutfak kapısının arkası domuz ahırı gibiydi. Personel bölümü şöyle düzenlenmişti. Mutfak 4,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeydi. Bu alanın yarısını ocak ve masalar kaplıyordu. Tüm tencerelerin erişilemeyecekleri yerde raflarda durması gerekiyordu ve sadece tek bir çöp kovası sığacak kadar alan vardı. Çöp kovası öğleyin tıka basa doluyor ve yerler ezilmiş yiyeceklerden oluşan 2,5 santimlik bir bulamaçla kaplı oluyordu. Yemek pişirmek için sadece 3 ocağımız vardı ve hiç fırınımız olmadığı için tüm kol ve but parçalarının ekmek fırınına gönderilmesi gerekiyordu. Kilerimiz yoktu. Onun yerine bahçedeki yarı açık ve ortasından bir ağaç çıkan barakayı kullanıyorduk. Etler, sebzeler ve diğer şeyler orada çıplak toprağın üstünde duruyor, fareler ve kediler tarafından tırtıklanıyordu. Sıcak su bağlatılmamıştı. Bulaşık için suyun tencerelerde ısıtılması gerekiyordu ve yemekler pişerken ocakta buna yer kalmadığından tabakların çoğu mecburen soğuk suda yıkanıyordu. Bu durum Arap sabununun sert Paris suyuyla birleşmesi, tabaklardaki yağın gazete kağıdıyla sıyrılması anlamına geliyordu. Sos tenceremiz o kadar azdı ki her birini işi biter bitmez akşamı bekletmeden yıkamam gerekiyordu. Sırf bu yüzden bile günde herhalde bir saatim boşa harcanıyordu. Tesisat döşenirken masraftan kısıldığı için genelde akşam 8'de lambanın sigortası atıyordu. Patron mutfakta sadece 3 tane mum yakmamıza izin veriyordu. Aşçı 3 rakamını uğursuz bulduğu için de sadece 2 tane yakıyorduk. Kahve değirmenimiz yakınlardaki bir bistrodan, çöp kovası ile süpürgelerimiz de kapıcıdan ödünç alınmıştı. Bir haftanın ardından fatura ödenmediği için bezlerimizin bir kısmı çamaşırhaneden geri gelmedi. Personel arasında Fransız bulunmadığını fark eden çalışma müfettişiyle başımız dertteydi. Patronla birkaç kere özel görüşme yaptı. Sanırım patron ona rüşvet vermek durumunda kaldı. Alacaklarını tahsil etmek için elektrik şirketinden gelen adamlar rüşvet olarak aparatif verdiğimizi görünce her sabah gelmeye başladılar. Manava borcumuz vardı ve veresiye ile sürdürebilmemizin tek sebebi manavın karısının 60'ında bıyıklı bir kadın, Jules'ten hoşlanmasıydı. Jules ona tatlı tatlı dil dökmek için her sabah manava yollanıyordu. Benzer bir şekilde ben birkaç santim tasarruf etmek adına Rue de Commerce'de sebzeler için pazarlık yaparak her gün bir saat harcıyordum. Yetersiz sermaye ile lokanta açmanın sonuçlarıydı bunlar. Ve aşçı ile benden bu koşulları altında günde 30 ya da 40 yemek hazırlamamız bekleniyordu. Bu rakam daha sonra yüze çıkacaktı. İş yükümüz daha ilk günden altından kalkılamayacak kadar çoktu. Aşçının mesaisi sabah 8'den gece yarısına, benimki ise sabah 7'den gece yarıma kadardı. Neredeyse mola vermeden 17,5 saat. Öğleden sonra 5'e kadar oturacak vaktimiz olmuyordu. O zaman da çöp kovası dışında oturacak bir yer yoktu. Yakınlarda yaşadığı için dönüş yolunda son metroya yetişmesi gerekmeyen Boris, sabah 8'den gece 2'ye kadar çalışıyordu. Haftada 7 gün, günde 18 saat. Böyle saatler sıra dışı olsa da Paris'te görülmemiş şey değildir. Hayat kısa sürede öyle bir düzene oturdu ki Hotel X yanında tatil gibi kalıyordu. Her sabah 6'da zar zor yataktan çıkıyor, tıraş olmuyor, bazen yüzümü yıkıyor ve Palace de Italia'ya koşup metroda oturacak yer bulmak için mücadele ediyordum. Saat 7'de o soğuk, pis mutfağın tenhalığındaydım. Yerler patates kabukları, kemikler, balık kuyruklarıyla ve geceden kalma yağdan birbirine yapışmış tabak yığınlarıyla doluydu. Su soğuk olduğu için tabakları yıkamaya henüz başlayamıyordum. Ayrıca sütü alıp kahve yapmam gerekiyordu. Çünkü diğerleri 8'de geldiklerinde kahveyi hazır bulmak istiyorlardı. Ayrıca her zaman yıkanması gereken birkaç bakır sos tenceresi oluyordu. Bu bakır tencereler plongürlere hayatı zehir eder. Her birinin 10 dakika kadar kumla ve telle ovalanması, sonra dışarıda brosso ile cilalanması gerekiyor. Neyse ki bu zanaat kayboldu da tencereler Fransız mutfaklarından yavaş yavaş yok oluyor. Gerçi ikinci el pazarında bulmak hala mümkün. Tabakları yıkamaya başladığımda aşçı beni soğan soymam için bulaşıktan uzaklaştırıyordu. Soğanlara başladığımda patron gelip beni lahana almaya yolluyordu. Lahanalarla döndüğümde patronun karısı 1,5 kilometre uzaktaki bir dükkana gidip bir kutu allık almamı söylüyordu. Döndüğümde beni bekleyen sebzeler artmış, tabaklar da hala yıkanmamış oluyordu. İşte böylece beceriksizliğimiz yüzünden gün içinde işler üst üste yığılıyor, her şey yarım kalıyordu. Saat 10'a kadar işler nispeten kolay sayılırdı. Hızlı bir tempoda çalışıyorduk ama kimsenin tepesi atmıyordu. Aşçı, sanatçı mizacından bahsedecek zamanı buluyor. Sence de Tolstoy's Epanant, hayranlık verici, değil mi diye soruyor ve tahtada eti ince ince doğrarken güzel soprano sesiyle şarkı söylüyordu. Ama saat 10'da garsonlar erkenden yedikleri öğle yemekleri için yaygara koparmaya, 11'de de ilk müşteriler gelmeye başlıyordu. Aniden elimiz ayağımıza dolanıyor, tansiyon yükseliyordu. Bu, Hotel X'teki gibi öfkeli bir telaş ya da bağırma şeklinde olmuyordu. Karman çorman, adi hınç duygusu ve hiddet içeren bir havaydı buradaki. Temelinde rahatsızlık yatıyordu. Mutfak dayanılmaz derecede sıkışıktı. Tabakları yere koymak, sonra da üzerlerine basmamaya özen göstermek gerekiyordu. Aşçı ileri geri giderken koca poposu bana çarpıyordu. Dırdır ederek ardı arkası gelmez bir nakarat halinde emir yağdırıyordu. Dangalak, sana pancarların suyunu akıtmamanı kaç kere söyledim? Çabuk çekil de lavaboya geçeyim. Kaldır şu bıçakları. Patateslere geç. Süzgeçimi ne yaptın? Of, bırak şu patatesleri. Sana bulyonun kaymağını almanı söylemedim mi? Şu su tenekesini ocaktan al. Bulaşıkları boş ver. Şu kerevizi doğra. Hayır, öyle değil aptal, böyle. İşte. Şuna bak. Bezelyeleri nasıl da fazla fazla haşlıyor. Şimdi işinin başına dön de şu ringaları temizle. Bana bak, sen bu tabağı temiz mi diyorsun? Önlüğüne sil. Şu salatayı yere koy. Evet evet, tam üstüne basacağım, yere koy. Dikkat, şu demlik taşmak üzere. Bana sos tenceresini ver. Hayır, ötekini. Bunu ızgaraya koy. Şu patatesleri at. Boşa vakit harcama, yere at. Ayağınla ez. Şimdi biraz talaş dök. Yer buz pistine dönmüş. Dikkat etsene aptal, biftekler yanıyor. Mon Dieu, Bana Plöngür diye niye bir gerizekalı gönderdiler acaba? Teyzemin eskiden bir Rus kontesi olduğunu farkında mısın sen? Vesaire vesaire vesaire. Bu saat 3'e kadar aşağı yukarı böyle devam ediyordu. Sadece 11'de aşçı genelde kriz de nefs, sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuluyordu. Garsonlar 3'ten 5'e kadar rahat sayılırdı ama aşçı hala meşguldü. Ben de elimden geldiğince hızlı çalışıyordum çünkü kirli tabaklar iyice yığılmış oluyordu ve hepsini ya da bir kısmını akşam yemeğinden önce yıkamam gerekiyordu. Bulaşık işi ilkel koşullar yüzünden tıka basa dolu damlalık sepeti, soğuk su, sırılsıklam bezler ve saatte bir tıkanan lavabo iki kat zorlaşıyordu. Saat 5 olduğunda sabah 7'den beri ne bir şey yemiş ne de oturmuş olduğumuzdan ayakta durmakta zorlanıyorduk. Aşçı çöp kovasının üstüne, ben yere çöküp kalıyorduk. Bir bira içiyor ve sabahki sözlerimizden dolayı özür diliyorduk. Çay saatinde ayakta kalıyorduk. Demliği sürekli ateşte tutmaya dikkat ediyor ve günde litrelerce çay içiyorduk. 5.30'da tekrar telaşlanmaya ve atışmaya başlıyorduk. Üstelik herkes dermansız kaldığı için bu sefer öncekinden de kötü oluyordu. Aşçı 6'da, sonra tekrar 9'da kriz de nerfs geçiriyordu. Öyle düzenli oluyordu ki bu, saati krizlerden takip edebilirdiniz. Çöp kutusunun üstüne çöküp isterik bir şekilde hıçkırmaya başlıyor ve şöyle feryat ediyordu. Yaşamının bu noktaya geleceğini asla, hayır asla tahmin etmezdi. Sinirleri kaldıramıyordu. Viyana'da müzik okumuştu. Bakması gereken yatalak bir kocası vardı. Vesaire vesaire. Başka zaman olsa ona acırdık ama öylesine yorgun haldeyken inildemesi bizi zımanadan çıkarmaktan başka bir işe yaramıyordu. Jules kapıda durup ağlamasını taklit ediyordu. Patronun karısı kafa ütülüyor, Boris ile Jules de bütün gün ağız dalaşına giriyordu. Çünkü Jules işten kaytarıyor, Boris de baş garson olarak bahşişlerin daha büyük bir kısmında hak iddia ediyordu. Açılalı daha 2 gün olmuştu ki mutfakta 2 franklık bir bahşiş yüzünden yaygara kopardılar. Onları aşçı ile ben ayırmak zorunda kaldık. Kabalık etmeyen tek kişi patrondu. O da bizimle aynı saatlerde lokantada bulunuyordu ama işleri aslında karısı idare ettiğinden hiç çalıştığı yoktu. Malzemeleri sipariş etmek dışında tek görevi barda beyefendi beyefendi oturup sigara içmekti. Bunu da kusursuzca yerine getiriyordu. Aşçıyla akşam yemeği yemeye genelde 10-11 arasında fırsat buluyorduk. 12'de aşçı kocası için bir paket yiyecek araklayıp giysilerinin altına saklıyor, sonra bu çalışma saatlerinin onu öldürdüğünü ve sabah istifasını vereceğini söylene söylene çıkıyordu. Jules de gece yarısı ayrılıyordu. Çoğunlukla da Boris'le atıştıktan sonra. Boris 2'ye kadar bara bakmak zorundaydı. Saat 12 ile yarım arasında bulaşığı bitirmek için elimden geleni yapıyordum. İşi doğru dürüst yapmak için çaba göstermeye vakit yoktu. Sadece tabaklardaki yağı peçeteyle siliyordum. Yerdeki pisliğe gelince ya öylece bırakıyor ya da en kötü kısımları ocakların altına süpürüyordum. Saat 20'de paltomu giyip hızla çıkıyordum. Patron her zamanki mülayim haliyle beni barın ötesindeki dar sokağa geçerken durduruyordu. Mayıs, mon cher Mayıs, nasıl da yorgun görünüyorsunuz. Lütfen beni kırmayın ve şu konyağı kabul edin. Bana bir kadeh konyak uzatıyor, üstelik bir plangür değil de Rus düküymüşüm gibi kibar hareketlerle yapıyordu bunu. Hepimize böyle davranıyordu. Bu, günde 17 saat çalışmamızın karşılığıydı. Son metro hep boş olduğundan insan oturup 15 dakika kestirebiliyordu. Genelde yatağa 1.30'da girmiş oluyordum. Bazen treni kaçırıp lokantada yerde yatmak zorunda kalıyordum ama hiç fark etmezdi. Zira o noktada kaldırım taşının üstünde bile uyuyabilirdim. 21. Bölüm. Hayat 2 hafta kadar bu şekilde devam etti. Lokantaya daha fazla müşteri gelince işler biraz daha yoğunlaştı. Lokantanın yakınlarında bir oda tutarak günde 1 saat tasarruf edebilirdim ama taşınacak vakti bulmam imkansızdı. Doğrusu saçımı kestirecek, gazeteye göz atacak, hatta tamamen soyunacak vakti bulmak da öyle. 10 gün sonra 15 dakika ara vermeyi başardım ve Londra'daki arkadaşım B'ye yazıp bana orada bir iş bulmasını rica ettim. Herhangi bir iş. Yeter ki 5 saat uyumama müsaade etsin. 17 saatlik çalışma günlerini sürdürmeye mecalim yoktu. Bu kadar basitti durum. Gerçi birçok kişi gözünü bile kırpmadan yapabiliyor. Çalışmaktan yorgun düşünce kendinize acımamak için iyi bir çözüm yöntemi. Paris lokantalarında böyle çalışmak saatlerine sahip olan ve bunu sadece birkaç hafta değil yıllarca sürdürecek binlerce kişiyi düşünmek. Otelimin yakınlarındaki bistroda çalışan kız tam bir yıl boyunca sabah 7'den gece 12'ye kadar mesai yapmış. Sadece yemek yemek için oturmuştu. Hatırlıyorum da bir keresinde onu dansa davet etmiştim ve bana gülmüş, aylardır sokağın köşesinden öteye adım atmadığını söylemişti. Verem'di. Benim Paris'ten ayrıldığım sıralarda öldü. Sadece bir haftada hepimiz yorgunluktan sinir hastasına dönmüştük. Sürekli surat asan Jules hariç. Başlarda ara sıra yaşanan münakaşaların artık ardı arkası kesilmiyordu. Saatlerce yok yere dırdır ediyor, birkaç dakikada bir hakaret yağmurları yağdırmaya başlıyorduk. ''Şu sos tenceresini indir gerizekalı!'' diye bağırıyordu aşçı. Sos tencerelerinin konulduğu raflara yetişemiyordu. ''Kendini indir, kartoros bu!'' diye yanıt veriyordum ben. Böyle laflar mutfağın havası yüzünden kendiliğinden oluşuyordu sanki. Akla hayale sığmaz derecede ufak şeylerle ilgili tartışıyorduk. Örneğin çöp kovası sonu gelmez tartışma konularımızdan biriydi. Benim istediğim yerde, yani aşçının ayağının altında mı yoksa onun istediği yerde, yani benim musluğun arasında mı duracaktı? Bir keresinde başımın etini öyle bir yedi ki sonunda sırf kötülük olsun diye çöp kovasını kaldırıp tam ortaya, aşçının muhakkak ayağına takılacak bir yere koydum. ''Al bakalım seni koca karı'' dedim. ''Kendin kaldır.'' Zavallı yaşlı kadın çöp kovası kaldıramayacağı kadar ağır olduğundan oturdu ve kafasını masaya koyup ağlamaya başladı. Ben de ona güldüm. İşte bitkinlik insanı bu hallere düşürüyor. Aşçı birkaç güne kalmadan Tolstoy ve sanatçı ruhundan bahsetmeyi bırakmıştı ve iş haricinde birbirimizle konuşmuyorduk. Boris ile Jules de küstü. Ayrıca ikisi de aşçıyla konuşmuyordu. Boris ile ben bile küs sayılırdık. Mesai saatlerinin engoletlerini de iş dışında yok saymak için önceden anlaşmıştık. Ama unutamayacağımız kadar korkunç sözler saydırmıştık birbirimize. Hem zaten iş dışında diye bir zaman dilimi de yoktu. Jules gitgide tembelleşiyor ve sürekli yemek araklıyordu. Dediğine göre vazife sayıyordu bunu. Biz de onunla birlikte bir şeyler araklamayınca bizlere Joan grev kırıcı diyordu. Tuhaf, habis bir mizacı vardı. Bana bir gurur meselesi olarak sırf bir burjuvadan öç almak adına bazen müşterinin çorbasına kirli bulaşık bezi batırdığını anlatmıştı. Mutfaktaki kir gittikçe artıyor, fareler iyice arsızlaşıyordu. Üstelik birkaçını kapana kıstırmamıza rağmen. Yerdeki atıkların arasında duran çiğ etleriyle her yere dağılmış katı artıklarla dolu soğuk sos tencereleriyle tıkalı ve yağlı lavabosuyla o pis bölmeye baktığım zaman yeryüzündeki bizimki kadar kötü başka bir lokanta olabilir mi diye merak ederdim. Ama diğer üçlünün üçü de daha pis yerlerde çalıştıklarını söylüyordu. Jules ortalığı pislik götürmesinden büyük keyif alıyordu. Öğleden sonraları işi yavaşladığında mutfak kapısında durup fazla çalıştığımız için bizimle alay ederdi. ''Budala, o tabağı niye yıkıyorsun ki?'' Pantolonuna siliver. Müşteriler kimin umurunda? Onlar olan bitenden bir haber. Lokantada işler nasıl yürür sanırsın? Tavuğu keserken yere düşürürsün. Özür diler, eğilir. Odadan çıkarsın ve 5 dakika sonra bir başka kapıdan çıka gelirsin. Aynı tavukla. İşte lokantada işler böyle yürür. Vesaire vesaire. Tuhaf ama tüm bu pisliğe ve beceriksizliğe rağmen Auberge de Jean Cotard aslında başarılı bir yerdi. İlk birkaç gün tüm müşterilerimiz patronun dostları olan Ruslardı. Onları Amerikalılar ve başka yabancılar izledi. Hiç Fransız yoktu. Sonra bir gece müthiş bir heyecan oluştu. Çünkü ilk Fransızımız gelmişti. Bir anlığına münakaşalarımızı unutup güzel bir yemek sunmak için seferber olduk. Boris parmak ucunda mutfağa geldi. Baş parmağıyla omzunun üstünde arkaya işaret etti ve gizli bir şeyden bahsediyormuşçasına fısıldadı. Şşş, attention, un Fransız. Şşş, dikkat, bir Fransız. Bir dakika sonra patronun karısı gelip fısıldadı. Attention, un Fransız. Ona tüm sebzelerden iki porsiyon koyun. Fransız yemek yerken patronun karısı mutfak kapısındaki parmaklığın ardında durup yüz ifadesini izledi. Ertesi akşam aynı Fransız başka iki Fransızla çıka geldi. Bu isim yapmaya başladığımız anlamına geliyordu. Kötü bir lokantanın en temel göstergesi oraya sadece yabancıların gitmesidir. Başarımızın en büyük sebebi muhtemelen patronun lokantamızı donatırken yaptığı tek mantıklı hareketle çok keskin sofra bıçakları almış olmasıydı. Keskin bıçaklar elbette başarılı bir lokantanın en büyük sırrıdır. Bunun yaşanmış olmasına çok memnunum. Çünkü en büyük yansılmalarımdan birinden, yani Fransızların iyi yemekten anladıkları yansılmamdan kurtulmamı sağladı. Ya da belki de Paris ölçülerine göre iyi sayılabilecek bir lokantaydık. Bu durumda kötü olanları hayal bile edemiyorum. B'ye yazdıktan kısa bir süre sonra bana yanıt verip bir iş ayarlayabileceğini söyledi. Doğuştan geri zekalı birine bakma işiydi bu. Ve Auberge de Jean Cotard'dan sonra harikulade bir yatak istirahati gibi geliyordu kulağıma. Kendimi kırlardaki patikalarda aylak aylak dolaşır, bastonumla deve dikenlerine vururken, kızarmış kuzu ve pekmezli tart yerken ve lavanta kokulu çarşaflarda her gece 10 saat uyurken hayal ediyordum. B, bana yol parası olarak ve giysilerimi rehineceden alabilmem için bir beşlik gönderdi ve para elime geçer geçmez istifamı verip lokantadan ayrıldım. Böylece aniden ayrılmam patronu utandırdı. Çünkü her zamanki gibi 5 kuruş parası yoktu ve maaşımı 30 frank eksik ödemek zorunda kaldı. Ama bana Kosverir 48 konyağından bir kadeh ikram etti ve sanırım bunun farkı telafi ettiğini düşündü. Yerime son derece becerikli bir plangur olan bir çek tuttular. Zavallı yaşlı aşçı birkaç hafta sonra kovuldu. Sonradan duyduğuma göre mutfakta iki tane kalifiye elemanla plögörün işi günde 15 saate indirmişti. Mutfağı yenilemediği sürece daha fazla azalması da mümkün değildi. 22. Bölüm. Paris'te plögörlerle ilgili naçiz fikirlerimden söz etmek istiyorum. Şöyle bir durup düşününce büyük modern bir şehirde binlerce kişinin uyanık oldukları tüm anları yer altındaki havasız odacıklarda bulaşık yıkayarak geçirmesi çok tuhaf bir durum. Benim yöneltmek istediğim soru bu hayatın neden sürdüğü, ne amaca hizmet ettiği ve devam etmesini kimin neden istediği. Sadece isyankar, fainet, tembel davranmıyorum. Plöngürlerin hayatının sosyal önemini değerlendirmeye çalışıyorum. Bence işe plöngürlerin modern dünyanın köleleri olduğunu söyleyerek başlamalıyız. Konum olarak çoğu ağır işçiden daha iyi durumda olduklarından plöngürler için fazla sızlanmaya gerek yok. Ama yine de alınıp satılsalar ancak bu kadar özgür sayılırlardı. Hizmete dayalı zanaat içermeyen bir işleri var. Sadece hayatta kalmalarına yetecek kadar para kazanıyorlar. Tek izin günleri kovuldukları gün. Evlilik şansları ellerinden alınmış ya da evlenseler bile karıları da çalışmak zorunda. Başlarına talih kuşu konmadığı müddetçe bu hayattan kurtulmanın tek yolu hapse düşmek. Şu anda Paris'te günde 10-15 saat bulaşık yıkayan üniversite mezunları var. Bunun sadece tembellikten ileri geldiği söylenemez. Çünkü tembel bir adam plöngürlük yapamaz. Sadece düşünmeyi imkansızlaştıran bir rutinin içine hapsolmuş durumdalar. Plöngürler az da olsa düşünselerdi, çok uzun zaman önce bir sendika kurup daha iyi şartlar için grev yaparlardı. Ama düşünmüyorlar. Çünkü düşünecek vakitleri yok. Hayatları onları köleleştirmiş. Asıl soru şu. Bu kölelik neden devam ediyor? İnsanlar tüm işlerin mantıklı bir amaca hizmet etmek adına yapıldığına gözü kapalı inanıyorlar. Başkalarının hoş olmayan bir iş yaptığını görünce bu işin gerekli olduğunu söyleyerek her şeyi çözdüklerini sanıyorlar. Söz gelimi, kömür madenciliği zor bir iş ama gereklidir. Kömüre ihtiyacımız var. Lağımda çalışmak tatsız bir iş ama birilerinin lağımda çalışması lazım. Plöngürlerin işi içinde benzer bir durum geçerli. Bir takım insanların lokantada beslenmesi lazım. Bu yüzden de birileri haftada 80 saat bulaşıkları temizlemeli. Bu medeniyetin bir gereğidir. Dolayısıyla sorgulanamaz. Bu noktayı ele almalıyız. Plöngürlerin işi medeniyet için gerçekten de gerekli mi? Zor ve tatsız bir iş olduğundan ve ağır işleri bir tür fetişe dönüştürdüğümüzden bunun namuslu bir iş olduğunu hissediyoruz belli belirsiz. Bir adamın bir ağaç kestiğini görünce sadece ve sadece kaslarını kullandığı için sosyal bir ihtiyacı giderdiğine inanıyoruz. Çirkin bir heykel için güzel bir ağacı kesiyor olabileceği ihtimali hiç aklımıza gelmiyor. Plöngürler için de aynı durumun geçerli olduğu kanaatindeyim. Ekmeklerini alın teriyle kazanıyorlar ama bu yararlı bir iş yaptıkları anlamına gelmiyor. Belki de çoğu zaman bir lüks bile olmayan bir lüks tedarik ediyorlar. Lüks olmayan lüksten kastımın ne olduğunu örnek olarak Avrupa'da neredeyse hiç karşılaşılmayan uç bir durumu ele alalım. Söz gelimi Hint çekçek sürücüsünü ya da Grahi, özellikle Hindistan'da kullanılan bir fayton türü midillisini. Tüm uzak doğu kasabalarında yüzlerce çekçek sürücüsü var. Peştemal giyen 50 kilo ağırlığında siyahi gıribanlar. Kimileri hastalıklı, kimileri ise 50'sini bulmuş. Başları eğik, yağmur çamur demeden kilometrelerce koşuyor, kırlaşmış bıyıklarından ter damlarken arabanın kollarını çekiyorlar. Yavaş gittiklerinde yolcu onlara "Bayın Kut." Hintçe'de "Bayın kız kardeş," "Kut" ise cinsel organ demektir. "Bayın Kut," kız kardeşini beceren anlamına gelir, diyor. Ayrıca 30-40 rupik kazanmıyorlar ve birkaç yıl içinde ciğerleri sökülecekmiş gibi öksürmeye başlıyorlar. Grahi midillileri sadece birkaç yıllık güçleri kaldığından ucuza satılmış, sıska, hırçın hayvanlar. Sahipleri kırbacın yerine geçtiğini düşünüyor. Yaptıkları işi bir denklem şeklinde ifade edebiliriz. Kamçı artı yemek eşittir enerji. Çoğunlukla %60 kırbaç ve %40 yemek. Bazen boyunlarının her yanı tahriş oluyor ve gün içerisinde açık yarayla araba çekmek zorunda kalıyorlar. Ama yine de çalıştırabiliyorlar. Yeter ki arkalarındaki acı öndekine baskın gelecek kadar sert kırbaçlansın. Birkaç yıl sonra kırbaç bile işe yaramıyor ve midilli at leşi satın alanlara gidiyor. Bunlar gereksiz işlere, örnekler, çünkü grahilere ve çekçeklere aslında gerek yok, sadece dolular yürümeyi bayağı saydıkları için varlar. Birer lüks ve binen herkesin pekala bildiği gibi son derece adi bir lüks. Cüzi bir kolaylık sağlıyor. İnsanların ve hayvanların çektikleri acıyı asla dengeleyemeyecek bir kolaylık. Aynı şey plöngürler için de geçerli. Plöngürler çekçek sürücüsü ya da grahi midillisinin yanında kral kalıyor ama durumları onlarınkiyle benzeşiyor. Plöngürlerde bir otelin ya da lokantanın köleleri ve kölelikleri neredeyse gereksiz. Çünkü neticede büyük otellere ve şık lokantalara aslında ihtiyaç var mıdır? Böyle yerlerin bir lüks sunması bekleniyor ama esasında sadece lüksün ucuz, adi bir taklidini sunuyorlar. Neredeyse herkes otellerden nefret ediyor. Bazı lokantalar diğerlerinden daha iyi ama lokantada evde aynı paraya yiyebileceğiniz kadar iyi bir yemek bulmanız imkansız. Kuşkusuz otelsiz ve lokantasız yapamayız ama yüzlerce kişiyi esir almaları gerekmiyor. Buralardaki iş yükünü yaratan temel ihtiyaçlar değil. Sözde lüksü temsil eden sahtekarlıklar. Adına zarafet denen şey temelde personelin daha çok çalışması ve müşterilerin daha fazla para ödemesi anlamına geliyor. Bu sadece otel ya da lokanta sahibinin, yani yakında kendine Deauville'de çizgili bir villa alacak kişinin işine yarıyor. Şık bir otel özetle 200 kişi aslında istemediği şeyler için yolunabilsin diye 100 kişinin saçını süpürge ettiği yerdir. Otellerdeki ve lokantalardaki saçmalıklar bir kenara atılsaydı ve işler basit bir verimlilikle yapılsaydı, plöngürler günde 10-15 saat yerine 6-8 saat çalışabilirdi. Plöngürlerin işinin az çok gereksiz sayıldığını varsayalım. Bu durumda şu soruyla karşılaşıyoruz: çalışmaya devam etmeleri neden isteniyor? Temel maddi gerekçenin ötesine geçip insanların geçinmek için bulaşık yıkaması düşüncesinin kime ne zevk verebileceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Çünkü böyle düşüncelerden zevk alan kişilerin, rahat konumlardaki kişilerin bulunduğu su götürmez. Bir köle, demiştir Marcus Cato, uyuyamadığı her an çalışmalıdır. Yaptığı iş gerekli olsun olmasın çalışmalıdır. Çünkü çalışmak kendi için iyidir. En azından köleler için. Bu görüş hala canlılığını koruyor ve bir yığın gereksiz angarya işin oluşmasına yol açıyor. Ben gereksiz işlerin içgüdüsel olarak sürdürülmesinin temelinde düpedüz ayak takımı korkusunun yattığına inanıyorum. Ayak takımı diye iddia ediyor bu görüş, öyle aşağılık bir yaratıktır ki boş vakti kalırsa tehlike arz eder. Onu düşünemeyecek kadar meşgul tutmak daha güvenlidir. Her nasılsa dürüst kalmış bir zengine çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili soru sorulduğunda çoğunlukla şöyle yanıt veriyor: yoksulluğun hoş bir şey olmadığını biliyoruz. Hatta bize dokunmayacak kadar uzağımızda kaldığı için ne denli tatsız olduğunu düşünerek kahrolmaktan aslında zevk alıyoruz. Ama bu konuda bir şey yapmamızı beklemeyin. Siz alt sınıflar adına üzülüyoruz. Tıpkı uyuz bir kediye üzüldüğümüz gibi. Ama şartlarınızın düzelmesini engellemek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Tam da bu halinizde çok daha güvenilir olduğunuz kanaatindeyiz. Şu anki durumunuz işimize geliyor ve sizi günde bir saat daha fazladan özgür bırakma riskini göze almayacağız. Bu yüzden aziz kardeşlerim, madem İtalya seyahatlerimizin masrafını çıkarabilmek için ter dökmeniz gerekiyor, dökün o terleri ve kahrolun. Bu, özellikle zeki, kültürlü insanların takındığı tutum, özünde bunu içeren yüzlerce deneme mevcut. Kültürlü olup da yılda, diyelim ki 400 sterlinden aşağı kazanan çok az kişi var. Onlar da gayet tabii zenginlerin tarafını tutuyor. Çünkü yoksullara verilecek herhangi bir özgürlüğü kendi özgürlüklerine tehdit olarak görüyorlar. Başka bir seçenek olarak sadece kasvetli, Marksist bir ütopyaya gören eğitimli insan bu gidişatı korumak istiyor. Diğer zenginlerden pek haz etmemesi de muhtemelen, ama en bayağılarının bile yoksullara kıyasla keyfine daha az engel olacağını, kendine daha çok benzediğini ve kuşkusuz onun yanında duracağını farz ediyor. Tüm zeki insanların muhafazakar görüşlere sahip olmasına yol açan şey, işte bu sözüm ona tehlikeli ayak takımı korkusu. Ayak takımı korkusu mantıksız bir korku. Zengin ile fakirin arasında sanki zenciler ile beyazlar gibi iki farklı ırklarmışçasına esrarengiz temel bir farklılık yattığı görüşüne dayanıyor. Oysa gerçekte böyle bir farklılık yok. Zengin ve fakir toplulukları sadece gelir oranlarıyla ayrışıyor. Başka bir şeyle değil. Sıradan bir milyoner sadece yeni bir takım elbise giymiş sıradan bir bulaşıkçıdır. Yer değiştirip o piti piti yap bakalım hangisi adalet, hangisi hırsız. Yoksullara eşit şartlarda bir arada bulunmuş herkes bunun gayet iyi farkındadır. Ama sorun, kültürlü zeki insanların, tam da liberal görüşlere sahip olması beklenen insanların asla yoksulların arasına karışmaması. Zira eğitimli kesimin çoğunluğu yoksulluktan ne anlar? Willow'un şiirlerinin bendeki baskısında editör: ne pain, ne voyant, aques fenest. Ekmeği ancak pencerede görürler. dizesini dipnotla açıklama ihtiyacı hissetmiş. İşte açlık eğitimli insan için bu denli uzak bir tecrübe. Bu bilgisizlik gayet doğal olarak ayak takımına karşı mantıksız bir korkuya yol açıyor. Eğitimli kişi insanlık dışı bir sürü canlanıyor zihninde. Evini yağmalamak, kitaplarını yakmak, onu bir makineye göz kulak olma ya da bir tuvaleti süpürme işine koşmak için sadece serbest bir günü kollayan bir sürü ayak takımının serbest kalmasındansa her şey diye düşünüyor. Her türlü adaletsizlik mübahtır. Zengin ile fakir toplulukların aslında aynı olduğunu görmediğinden ayak takımını serbest bırakmak diye bir şeyin söz konusu olmayacağını fark edemiyor. Ayak takımı aslında şu an zengin insanlar biçiminde serbest ve gücünü şık oteller gibi devasa can sıkıntısı çarkları kurmak için kullanıyor. Özetlemek gerekirse plöngürler köledir ve aptalca, çoğunlukla gereksiz işler yaparak boşa harcanan kölelerdir. Aslında boş vakitleri olursa topluma tehlike arz edeceklerine dair belli belirsiz bir his yüzünden çalıştırırlar. Ve onların yanında durması gereken eğitimli insanlar, haklarında hiçbir şey bilmedikleri ve dolayısıyla onlardan korktukları için bu sürece razı gelirler. Bunları plöngürlerle ilgili söylüyorum. Çünkü ben onların durumunu değerlendiriyorum. Aynısı sayısız başka türden işçi için de geçerli. Bunlar plöngürlerin hayatlarının temel gerçekleriyle ilgili şahsi görüşlerim. Elbette birincil derecedeki ekonomik hususlar gözetilmeden yapılan, kuşkusuz çoğunlukla basma kalıp yorumlar. Bunları otelde çalışmanın insanın aklına getirdiği fikirlere örnek olarak sunuyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 142.